68. Bir Yaz Balosu. Aynı gün Madame Danglars'ın kraliyet savcısıyla çalışma odasında görüştüğü sırada Helder sokağına giren bir yolcu arabası 27 numaralı kapıyı geçip avluda durdu. Arabanın kapısı hemen açılınca oğlunun kolundan destek alan Madame de Morcerf aşağı indi. Annesini odasına bırakır bırakmaz banyonun ve atların hazır olması talimatını veren Albert, oda hizmetçisinin yardımıyla giyindi ve Monte Cristo'nun Şanzeliz'deki konağına doğru yola koyuldu. Kont onu her zamanki gülümsemesiyle karşıladı. Bu adamın yüreğine ya da ruhuna doğru bir adım atılamaması garip bir şeydi. Bunu deneyenlerin samimiyet sınırlarını aşmak istediklerinde karşılarında bir duvar buldukları söylenebilirdi. Kollarını açarak konta doğru koşan Morcerf, onun dostane gülümsemesine rağmen kollarını aşağı indirdi ve en fazla elini uzatmakla yetindi. Monte Cristo ise her zaman yaptığı gibi sıkmadığı eline sadece dokundu.
''İşte buradayım sevgili kont.'' dedi.
''Hoş geldiniz.''
''Geleli bir saat oldu.''
''Dieppe'den mi?''
''Treport'tan.''
''Ah doğru.
Ve ilk önce sizi ziyaret ettim.''
''Bu ince düşüncenizden dolayı teşekkürler.'' dedi Monte Cristo. Sanki başka bir şey söylüyordu.
''Söylesenize, haberler nasıl?''
''Haberler? Bunu benim gibi bir yabancıya mı soruyorsunuz?''
''Haberler nasıl?'' diye sorduğumda benim için bir şey yapıp yapmadığınızı kastediyordum.
''Beni herhangi bir konuda görevlendirmiş miydiniz?'' diye sordu Monte Cristo endişelenmiş gibi görünerek.
''Hadi, hadi, umursamazmış gibi davranmayın.'' dedi Albert. ''Mesafeleri açan içtenlikli uyarılar olduğu söylenir. Ben de Treport'ta böyle bir elektrik akımına maruz kaldım. Benim için bilgi toplamadıysanız bile beni düşünmüş olmalısınız.''
''Bu mümkündür.'' dedi Monte Cristo. ''Gerçekten de sizi düşündüm ama ilettiğim manyetik akımın benim irademden bağımsız hareket ettiğini itiraf etmeliyim.''
''Gerçekten mi? Sizden bana bunu anlatmanızı rica ediyorum.''
''Çok kolay. Monsieur Danglars akşam yemeği için bana geldi.''
''Bunu biliyorum. Zaten annemle ben onun varlığından uzak olmak için yolculuğa çıktık.''
''Ama yemekte Monsieur Andrea Cavalcanti de vardı.''
''İtalyan prensiniz mi?''
''Abartmayalım. Monsieur Andrea kendisini sadece Vicomte olarak tanıtıyor.''
''Demek öyle tanıtıyor.''
''Öyle tanıttığını söylüyorum.''
''O zaman Vicomte değil mi?''
''Ben nereden bileyim? Kendini öyle tanıtıyor. Ben ona öyle hitap ediyorum. Herkes ona öyle hitap ediyor. Öyle görünmüyor mu?''
''Garip bir adamsınız. Ya sonra?''
''Ya sonra mı?''
''Demek Monsieur Danglars akşam yemeğini burada yedi.''
''Evet.''
''Vilkontunuz Andrea Cavalcanti ile birlikte mi?''
''Vilkont Andrea Cavalcanti ile, Marki olan babasıyla, Madame Danglars'la, Monsieur ve Madame de Villefort'la, Monsieur Debris ile, Maximilian Morel'le ve başka, biraz bekleyin, tabii, Monsieur de Chateauneuf ile birlikte.''
''Benden söz edildi mi?''
''Tek bir söz bile edilmedi.''
''Olsun.''
''Peki neden?'' ''Sanırım sizden söz etmenin unutulması, sizin isteğinizin gerçekleştiği anlamına gelir.''
''Sevgili Kont, benden hiç söz edilmemesi benim hakkımda çok düşündükleri anlamına gelir. Bu yüzden umutsuzluğa kapılıyorum.''
''Mademoiselle Danglars sizi düşünenler arasında yer almadığına göre sizin için ne önemi var?'' ''Ah doğru ya, sizi evinde de düşünebilir.''
''Ah hiç sanmam. Düşünmüşse de kuşkusuz benim kendisini düşündüğüm gibi düşünmüştür.''
''Ne dokunaklı bir yakınlık.'' dedi Kont. ''Demek birbirinizden nefret ediyorsunuz.''
''Dinleyin.''
dedi Morcerf.
''Mademoiselle Danglars benim kendisi için yanıp tutuştuğumu düşünüp bu yüzden bana bir acıma duygusuyla yaklaşsaydı ve iki aile arasında kararlaştırılmış evlilik fikirleri dışında beni ödüllendirmek için var olsaydı her şey harika olacaktı. Kısacası Mademoiselle Danglars'ın çekici bir metres olabileceğini sanıyorum ama bir eş olarak tam tersine.''
''Yani,'' dedi Monte Cristo, ''geleceğiniz hakkında böyle mi düşünüyorsunuz?''
''Ah tanrım, evet, biraz kaba kaçacak ama en azından doğrusu bu. Çünkü bir düş gerçekliğe dönüştürülemez. Bir amaca ulaşmak için Mademoiselle Danglars'ın karım olması, yani benimle birlikte yaşaması, benim yanımda düşünmesi, şarkı söylemesi, on adım ötemde şiirler yazıp enstrüman çalması ve hayatımın böyle geçmesi gerekiyorsa bundan korkarım. Sevgili Kont, bir metres terk edilebilir ama karınız için bu asla geçerli değildir. Aradaki ilişki yakın ya da uzak olsun, sonsuza dek onunla birlikte olmak gerekir. Oysa uzak bir ilişkiyle bile olsa Mademoiselle Danglars'la sürekli birlikte olmak ürkütücüdür.''
''Zor bir insansınız, Vicomte.''
Evet, çünkü sıklıkla olanaksız bir şeyi düşünürüm.
Ne gibi?
Kendime babamınki gibi bir kadın bulmak.
Rengi solan Monte Cristo, muhteşem tabancaların zembereklerini gıcırdatarak,
''Demek babanız çok mutlu.''
dedi.
''Annemle ilgili düşüncelerimi biliyorsunuz Sayın Kont. O bir melektir. Hala güzel, zeki, her zamankinden mükemmel olduğunu görüyorsunuz. Treport'tan geliyorum. Tanrım, başka bir oğul için annesine eşlik etmek, ona hoş görünmek amacını taşıyacak ya da bir angarya anlamına gelecekti. Ama ben onunla baş başayken, Treport'a Kraliçe Mab ya da Titiana ile birlikte gitmenin hissettireceğinden çok daha mutlu, çok daha huzurlu, çok daha şiirsel bir 4 gün geçirdim. Bu umutsuzluk verici bir mükemmelleştirme ve sizi dinleyenlerde bekar kalmak için büyük bir arzu uyandırıyorsunuz. İşte tam da dünyada annem gibi eksiksiz bir kadın olmadığını bildiğimden Mademoiselle Danglars'la evlenmeyi hiç umursamıyorum. Bazen bencilliğimizin bize ait olan her şeyi nasıl da parlak renklerle donattığını fark ettiniz mi? Marley'nin ya da Fossey'nin vitrininde parlayan bir elmas bizim olduğunda daha da güzelleşir. Ama gerçeklik sizi daha berrak bir elmasla karşı karşıya getirirse, diğerlerinden daha değersiz olan elmasınızı ömür boyu taşımak zorunda kalırsınız. Bunun ne büyük bir ızdırap olduğunu biliyor musunuz? Yüksek sosyete özentisi diye mırıldandı.
İşte bu yüzden Mademoiselle Eugène'in benim küçük bir atomdan başka bir şey olmadığımı ve kendisinin milyonları varken benim servetimin ancak 100.000 frangı bulduğunu öğrendiği gün sevinçten havalara uçacağım.
Monte Cristo gülümsedi.
Başka bir şey daha düşünmüştüm diye devam etti Albert. Franz aşırı uçlarda yaşamayı sever. Onu haberi olmadan Mademoiselle Danglars'a aşık etmek istedim ama son derece baştan çıkarıcı bir dille yazdığım 4 mektuba Franz hep aynı cevabı verdi. Garip davranışlarım olabilir, bu doğru ama bu garipliğim verdiğim sözü tutmamaya kadar ileri gitmez. İşte dostluğun fedakarlığı diye buna derim. Sadece metres olarak düşünülen birini bir başkasına eş olarak sunmak. Albert gülümsedi.
Bu arada sevgili Franz dönüyor ama sizi ne ilgilendirir? Sanırım onu sevmiyorsunuz.
Ben mi? Dedi Monte Cristo kontu.
Sevgili Vicomte, Monsieur Franz'ı sevmediğimi de nereden çıkardınız? Ben herkesi severim.
Ben de o herkese dahilim. Teşekkürler. Ah, bir şeyleri birbirine karıştırmayalım, dedi Monte Cristo. Herkesi Tanrı'nın bize yakınlarımızı sevmemize emrettiği şekilde Hristiyanca severim ama bazı kişilerden de nefret ederim. Franz Depina'ya geri dönelim. Demek geleceğini söylüyorsunuz.
Evet, Monsieur Danglars'ın Mademoiselle Eugène için düşündüğü gibi Mademoiselle Valentine'ı bir an önce evlendirmek isteyen Monsieur de Villefort tarafından çağrıldı. Evlenme çağında kızları olan babalar için bu dönemin oldukça yorucu geçtiğine hiç şüphe yok. Sanırım bu pürüz ortadan kalkana kadar elleri ayaklarına dolaşıyor. Nabızları 90'a çıkıyor.
Ama Monsieur Depinay sizin gibi davranmıyor. Başına gelene sabırla katlanıyor.
Daha da fazlasını yapıyor. Bu evliliği ciddiye alıyor. Beyaz kravatlar takıyor ve şimdiden müstakbel ailesinden söz ediyor. Zaten Wilfordlara büyük bir saygı duyuyor.
Hak edilmiş bir saygı mı?
Sanırım Monsieur de Villefort daima katı ama adil bir insan olarak tanınır.
Nihayet, dedi Monte Cristo. İşte en azından o zavallı Monsieur Danglars gibi yorumlamadığınız biri.
Bunun nedeni belki de kızıyla evlenmek zorunda olmamdır,
diye yanıtladı Albert gülerek. Gerçekten de Monsieur, dedi Monte Cristo. Kendini beğenmişliğiniz insanı çileden çıkarıyor.
Benim mi?
Evet, sizin. Bir puro alsanıza.
Memnuniyetle. Kendimi beğenmiş olduğumu da nereden çıkardınız?
Çünkü kendinizi savunmaya, Mademoiselle Danglars'la evlenmemek için çırpınmaya çalışıyorsunuz. Ulu tanrım, olayları akışına bırakın, belki sözünü ilk yere alan siz olmayacaksınız.
Hadi canım,
dedi gözleri büyüyen Albert. Elbette Sayın Vicomte, sizi evlenmeye zorlayacaklar mı sanıyorsunuz? Dinleyin, diye ekledi ses tonunu değiştiren Monte Cristo ciddi bir ifadeyle.
Bu evliliği bozmak istiyor musunuz? Bunun için 100.000 frank verirdim.
O zaman içiniz rahat olsun. Monsieur Danglars aynı amaca ulaşmak için 2 katını vermeye hazır.
Bu mutlu haber doğru mu?
Dedi Albert. Yine de bunları söylerken alnında hafif bir karışıklık belirmesine engel olamıyordu.
Peki sevgili kont, demek Monsieur Danglars'ın gerekçeleri var.
Ah, işte kibirli ve bencil bir kişilik. Başkasının öz saygısını balta darbeleriyle yıkmak isterken kendi öz saygısına toplu iğneyle dokunulduğunda çığlık atan biriyle nihayet karşılaştım.
Hayır ama sanırım Monsieur Danglars
sizden çok etkilenmiş olmalı, öyle değil mi? Tamam o zaman. Anlaşıldığı kadarıyla Monsieur Danglars zevksiz bir adammış ve bir başkasından daha çok etkilendi.
Kimden? Ben nereden bileyim? Araştırın, etrafınıza bakın. İmalardan anlam çıkarın ve bunlardan yararlanın.
Tamam, anlıyorum. Dinleyin, annem... Hayır, yanlış söyledim. Annem değil, babam bir balo düzenlemeyi düşünüyor.
Yılın bu döneminde mi?
Yaz baloları moda oldu.
Kimse gelmeyecekti ama kontes istediği için gelecekler.
Fena değil, anlamaya başlıyorsunuz. Bunlar safkan balolarıdır. Temmuz ayında Paris'te kalanlar için gerçek Parislilerdir.
Baba oğul kavalkantileri davet etme işini üstlenir misiniz?
Balo ne zaman düzenleniyor?
Cumartesi.
Monsieur Cavalcanti gitmiş olacak.
Ama oğlu burada. Oğul Cavalcanti'yi siz getirebilir misiniz?
Dinleyin Vilkont, onu tanımıyorum.
Onu tanımıyor musunuz?
Hayır, onu ilk kez 3-4 gün önce gördüm ve sorumluluğu hiçbir şekilde üstlenemem.
Ama onu evinizde ağırlıyorsunuz.
O başka. Bana belki de hakkında yanılmış olabilecek dürüst bir rahip tarafından tavsiye edildi. Onu doğrudan kendiniz davet edin ve benden onu sizinle tanıştırmamı istemeyin. Daha sonra Mademoiselle Danglars ile evlenirse beni bu işi bozmakla suçlayacaksınız ve hem kendi boğazınızı hem de benim boğazımı kesmek isteyeceksiniz. Zaten ben bile gelip gelemeyeceğimi bilmiyorum.
Nereye?
Baloya. Neden gelmeyecekmişsiniz? Öncelikle henüz beni davet etmediğiniz için.
Buraya özellikle sizi davet etmek için geldim.
Ah, çok nazik bir davranış ama işlerim beni engelleyebilir.
Size söyleyeceğim şey karşısında siz de tüm engelleri ortadan kaldıracak nezaketi göstereceksiniz.
Söyleyin o zaman.
Annem gelmenizi rica ediyor.
Sayın Morcerf Kontesi mi? Diye sordu Monte Cristo titreyerek.
Ah, Kont, dedi Albert. Size Madame de Morcerf'in benimle özgürce sohbet ettiğini belirtmeliyim. Ve içinizde az önce sözünü ettiğim duyarlılık tellerinin titreştiğini hissetmediyseniz o teller sizde hiç yok demektir. Çünkü 4 gün boyunca sadece sizden söz ettik.
Benden mi? Gerçekten de beni şımartıyorsunuz.
Dinleyin, yaşayan bir sorun olmak sizin bir ayrıcalığınız.
Ah, demek anneniz için de bir sorun teşkil ediyorum. Aslında onun hayal gücü bu tür yargılara kapılmayacak ölçüde makul biri olduğunu sanıyordum.
Sorun sevgili Kont, diğerleri için olduğu kadar annem için de kabullenilmiş ama çözümü bulunamayan bir sorun. Şuna inanın ki siz hep bir muamma gibi yaşıyorsunuz. Annem hep nasıl bu kadar genç göründüğünüzü soruyor. Kontes G sizi gözünde Lord Ruthven olarak canlandırırken sanırım annem sizi Cagliostro ya da Saint Germain Kontu olarak görüyor. Madame de Morcerf ile ilk karşılaştığınızda bu düşüncenin doğru olup olmadığını sorun. Bu sizin için zor olmayacak. İlkinin felsefe taşına, diğerinin de zekasına sahipsiniz.
Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim, dedi Kont gülümseyerek. Karşıma çıkacak her engele karşı koymaya çalışacağım.
Yani cumartesi akşamı orada olacaksınız.
Madame de Morcerf rica ettiğine göre...
Çok naziksiniz.
Ya Monsieur Danglars?
Ah, babam ona şimdiden 3 kişilik davetiye gönderdi. Büyük Agu'ya sunun. Monsieur de Villefort'un da gelmesi için çabalayacağız ama durumu umutsuz görünüyor.
Bir atasözü hiçbir şey karşısında umutsuzluğa kapılmayın der.
Sevgili Kont, dans eder misiniz?
Ben mi?
Evet, siz. Dans etmenizde şaşılacak ne var?
Ah, yok tabii ama yaş 40'ı geçince... Hayır, dans etmiyorum ama dans edenleri seyretmeyi seviyorum. Peki Madame de Morcerf dans eder mi?
Asla. Onunla sohbet edersiniz. Sizinle sohbet etmeyi çok istiyor.
Gerçekten mi?
Onurum üzerine yemin ederim ki size annemin bu denli merak ettiği ilk erkek olduğunuzu söylemek isterim.
Kont şapkasını alıp kapıya yönelen Albert'e kapıya kadar eşlik etti. Bir hata yaptım, dedi genç adamı merdivenin başında durdurarak.
Ne gibi?
Boş boğazlık ettim. Size Monsieur Danglars'tan söz etmemem gerekirdi.
Tam tersine, bana ondan daha çok söz edin. Sık sık söz edin, her zaman söz edin ama hep aynı tarzda.
Tamam, içimi rahatlatıyorsunuz. Bu arada Monsieur d'Épinay ne zaman geliyor?
En geç 5-6 gün içinde.
Peki ne zaman evleniyor?
Monsieur ve Madame de Saint-Méran gelir gelmez.
Paris'e döndüğünde onu bana getirin. Onu sevmediğimi düşünebilirsiniz ama ben onu görmekten mutlu olacağım.
Tamam senyor, emirleriniz yerine getirilecektir.
Hoşça kalın.
Cumartesi kesinlikle geliyorsunuz, öyle değil mi?
Elbette, söz verdim. Kont el sallarken Albert'i izledi. Ardından faytonuna bindiğinde Bertuccio'nun arkasında olduğunu gördü.
Neler oldu? Adliye sarayına gitti,
diye yanıtladı kahya.
Orada uzun süre kaldı mı? 1,5 saat. Evine döndü mü? Hiçbir yere uğramadan.
Tamam sevgili Monsieur Bertuccio, dedi Kont. Şimdi size bir tavsiyede bulunacağım. Normandiya'ya gidip size sözünü ettiğim o küçük araziyi araştırın.
Aldığı emir kendi emelleriyle tamamen örtüşen Bertuccio selam verdi ve hemen o akşam yola çıktı.